Amerika'nın sesinde enerji alanında uzman bir isim olan Profesör Doktor Volkan Ediger ile birlikteyiz. Kendisi şu anda Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Enerji alanında, enerji politikaları, enerji güvenliği alanında çok önemli yetişmiş bir akademisyen. Bu kimliğiyle de geçtiğimiz dönemlerde uzun yıllar Cumhurbaşkanlığında danışmanlık hizmeti verdi. Yani bir başka deyişle Türkiye'nin enerji politikalarını en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı makamında yakından takip etti, izledi ve bu konuda Cumhurbaşkanlarına danışmanlık hizmeti sundu. Sayın Ediger, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Ediger, öncelikle size şunu sormak isterim. Türkiye'nin enerji alanındaki durumu nedir? Ne kadar dışarıya bağımlı enerji alanında Türkiye? Enerji konusundaki sürecimiz ne? Özellikle de Rusya'ya ne kadar bağımlıyız?
Tabii şimdi biz aşağı yukarı çok kabaca %75 civarında enerjide dışa bağımlıyız. Yani bu çok kabaca ifade etmek gerekirse 4 birim tükettiğimiz enerjinin 3'ünü dışarıdan alıyoruz. Bunun bir birimini de yurt içindeki kendi domestik kaynaklarımızdan üretiyoruz. Dolayısıyla bu %75 civarındaki dışa bağımlılık, enerjide ithalata bağımlılık gerçekten çok fazla bir miktar. Diğer ülkelerle de dünyadaki diğer ülkelerle de kıyasladığınız zaman bunun çok yüksek bir oranda olduğunu, yani Türkiye'nin toplam tükettiği enerji miktarına oranla oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Nitekim biz bu kadarlık bir enerji ithalatı için yaklaşık 60-65 milyar dolar civarında yılda bir kaynak ayırmak zorundayız ki bu da bizim cari açımızın cari açımızın çok önemli bir miktarını teşkil ediyor. Dolayısıyla bu örneğin Batı ülkelerine baktığımız zaman Amerika, Avrupa gibi bu aşağı yukarı %50'lik bir psikolojik sınır vardır. O sınırı aştığı zaman yani %50'den daha fazla gerek bir kaynakta gerekse birincil enerji toplamında dışa bağımlı olduğu zaman bir alarm zilleri çalar. Ülkede çok ciddi tedbirler alınır daha yerel kaynakları artırmak için. Rusya'ya olan bağımlılığımız ise oldukça fazla. Türk kamuoyunda genellikle doğal gazdan bahsedilir. Nitekim geçen sene aşağı yukarı 49-50 milyar metreküplük bir doğal gaz ithalatımız var. Bu kadar çok çünkü bizim aşağı yukarı tüketimimiz de o kadar. Çünkü yerli üretim, yerli doğal gaz üretimi son derece kısıtlı. Yüzde birkaçı geçmez, %1-2 civarındadır. Ve birçoğunu %98-99'unu dışarıdan alırız. Ve bunun da aşağı yukarı 31 milyar metreküpünü geçen seneki rakamlarla ki bu da %55'e tekabül eder. Yani doğal gazda %55 oranında biz Rusya'ya bağımlıyız. Bunun yalnız sadece bu dediğim gibi doğal gazla sınırlı olduğu sanılır bizim Rusya ile olan enerji ilişkilerimizde. Biz petrolümüzün de aşağı yukarı %16-17 oranında, kömürümüzün de bundan çok daha fazla bir oranda Rusya'dan ithal ediyoruz. Ve dolayısıyla birincil enerji kaynakları itibariyle baktığımız zaman toplam tükettiğimiz enerjinin %27-28'ini Rusya'dan almış oluyoruz. Yani bu kabaca şu demektir. Tekrar aynı örneği vermeye çalışırsam, 4 birim tükettiğimiz enerjinin birini kendi yerli kaynaklarımızdan üretiyoruz, birini de Rusya'dan alıyoruz. Yani bu kadar Türkiye Petrolleri, TKİ, TTK, özel sektör gibi petrol, kömür ve gaz üreten yüzlerce şirketin toplam ürettikleri miktarı da Rusya'dan ithal etmek zorundayız. Dolayısıyla Rusya'ya genel enerjide bağımlılığımız %27-28 civarındadır.
Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a bir ziyarette bulundu ve Katar'dan doğal gaz alımı yapılacağını bizzat açıkladı. Katar'dan alacağımız doğal gaz Rusya'dan olası bir doğal gaz yaptırımı geldiği takdirde böylesi bir açığı kapatabilir mi? Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını Katar üzerinden gidermek mümkün mü? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu sorunun cevabını verebilmek için Rusya'dan ne kadar açık olacağı önemli. Rusya bize gönderdiği gazın tamamını keserse, yani 30 milyar metreküp civarında gazın, bize verdiği gazın tamamını, ki bunu da iki hattan alıyoruz. Birisini Mavi Akım, Karadeniz'i geçen Mavi Akım, direkt Rusya'dan Türkiye'ye giren bir hattır bu. İkincisi de Batı hattı dediğimiz Ukrayna üzerinden Balkanlardan dolaşarak Bulgaristan'dan bize giren hattır. Bu iki hattan verdiği gazın tamamını 30 milyar metreküpünü keserse bunu herhangi bir şekilde telafi etmemiz imkansız. Fakat bir kısıntıya giderse 3 milyar, 5 milyar, 1 milyar gibi belirli dönemlerde keserse onu işte Katar'dan ve Cezayir'den ve Nijerya'dan yaptığımız LNG dediğimiz sıvılaştırılmış petrol gazıyla bir ölçüde telafi etmek mümkündür. Ama o da hiçbir zaman 3-5 milyar metreküpü geçeceğini sanmıyorum. Çünkü bizim depolama kapasitemiz bir İzmir'de var, Alaa'da Ege Gaz diye bir firmanın LNG deposu var. Bir de Marmara Ereğlisi'nde LNG depomuz var. Bu ikisinin dışında da bir LNG kapasitemiz zaten yok. Dolayısıyla bunun çok fazla miktarda olması da bekleyemeyiz. Yani sorunuzun cevabı eğer Rusya bize %100 verdiği gazın tamamını keserse bunu herhangi bir kaynaktan yakın vadede hatta orta vadede bile 30 milyar metreküp ki bu çok büyük bir rakam karşılamamız mümkün değil.
Söylediklerinizden efendim şunu mu anlıyoruz? Türkiye'nin Katar'dan ya da başka ülkelerden gemi transferiyle getirecek ya da başka yöntemlerle getirdiği takdirde doğal gazı depolayacak imkanları yok mudur? Yeterli depo tesisleri, böylesi bir hazırlığı yok mudur? Bunu mu anlıyoruz?
Hayır, biraz önce bahsettiğim LNG dediğim yani doğal gaz iki şekilde üretilir. Hayır, tek şekilde üretilir, iki şekilde taşınır ve kullanılır. Bir tanesi gaz halinde ki o gaz halinde olanı tankerlerle taşımamız mümkün değil. Onu boru hatlarıyla taşımak zorundayız. Bir diğeri de LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz. Bunun için örneğin Katar'dan biz sıvılaştırılmış doğalgaz alacak isek orada bu doğalgaz önce sıvılaştırılır. O sıvılaştırılmış doğalgaz sıvı halinde tankerlere yüklenir. Tankerlerden bize örneğin Marmara Ereğlisi'ne gelir. Orada tekrar gazlaştırılır ve depolara nakledilir ve o depolardan kullanılır. Depo itibariyle biraz önce de söylediğim gibi bildiğim kadarıyla iki tane önemli doğalgaz depomuz var. Bunun bir tanesi Marmara Ereğlisi'nde, bir diğeri de İzmir'de. Bunun dışında bunlar da aşağı yukarı 6 milyar metreküplük bildiğim kadarıyla toplam kapasitesi. Ama işte Ereğli'den örneğin günde sadece 22 milyar milyon metreküp, Alaa'dan da aşağı yukarı 15-16 milyon metreküplük bir çıkış yapabiliyoruz. Dolayısıyla Katar'dan gelecek eğer uzun vadeli bir doğalgaz boru hattı düşünülmüyorsa ki bu da çok uzun yıllar alan işlerdir biliyorsunuz. LNG olarak gelecektir. O LNG de bu bahsettiğim iki depoya gelecektir. Onun dışında belki bazı özel firmaların ufak tefek depoları olabilir ama onların toplamında önemli bir yekün teşkil edeceğini de sanmıyorum.
Bölgede bir başka enerji aktörü de İran olarak görünüyor. İran'ın da doğalgaz konusunda Türkiye'ye kaynak olma ihtimali söz konusu. Her ne kadar İran'ın da Rusya gibi Suriye konusunda Türkiye'den farklı düşündüğü, Rusya'ya benzer yaklaşımlarda olduğu biliniyor. Fakat sizce İran ne derece Türkiye açısından bir enerji konusunda kaynak olabilir, doğal gaz kaynağı olabilir?
Şimdi İran tabii çok önemli bir ülke. Rezervler itibarıyla günümüzde artık Rusya'dan bile daha fazla rezervi var. Hatırlayabildiğim kadarıyla %18 küsürlük bir paya sahip dünyada. Halbuki Rusya 17'lik falan bir paya sahip. Yani belli bir süre önce Rusya doğal gaz rezervleri itibariyle dünyada bir numaraydı. Ama artık onun yerini İran aldı. İran çok önemli. Fakat İran'ın ilginçtir. Bu kadar büyük rezervlere sahip olmasına karşın üretimi son derece kısıtlı. Bu kısıtlı olmasının birçok nedeni var. Tabii bunun en başından uygulanan ambargo geliyor. İran çok ciddi bir yatırım yapamadı. Kendi imkanlarıyla Batı teknolojisinden uzak bir şekilde doğalgazları üretti. Ve bu nedeniyle doğalgaz üretimi çok az. Ve hatta şöyle söyleyeyim, kendi ürettiği doğalgazı da yine o Fars sahası dediğimiz sahadaki petrol üretimindeki ağır petrolleri üretmek amacıyla kullanılıyor. Ve bize verdiği gazı da aslında Türkmenistan'dan swap ediyor diyebiliriz. Yani aşağı yukarı 5-6 milyar metreküplük yılda Türkmenistan'dan gaz alıyor, o gazı da bize satıyor. Yani şu ana kadar İran'dan aldığımız bu civardadır. Boru hattının kapasitesi çok daha fazla gazı taşıyabilecek bir kapasite zaten yok. Dolayısıyla İran'la çok ileride, eğer şimdi ambargo kalktıktan sonra Batı şirketleri İran'a girerse, ki çok hızlı bir faaliyetin olduğunu biliyoruz bu konuda, İran'a birçok yabancı şirketin yatırım yapmayı arzu ettiğini biliyoruz. Eğer o yatırım yapıp da bir an önce İran devreye girerse, tabii çehre çok fazla değişir. Artık Rusya o özelliğini de kaybeder. İran onun önüne geçebilecek bir kapasitesi var. Fakat ne kadarlık bir zamanda bunlar devreye alınabilir, o meçhul tabii. İran'ın bundan sonra göstereceği Batı ile olan ilişkilerine ve performansına bağlı olarak değişecektir.
Türkiye açısından enerji seçeneklerini nasıl öngörüyorsunuz? Örneğin Türkiye Soma maden faciasını da yaşadı. Dolayısıyla madencilik sektörünü de yeterince geliştirmiş durumda gözükmüyor. Ama kömür önemli bir tüketim aracılığıydı eskiden. Ancak şimdi kömür yerine daha çok kentlerde doğal gaz tüketimi kömürün yerini aldı. Bu çerçevede Türkiye'nin enerjisi, kendi iç enerji kaynaklarının durumu nedir?
Şimdi bütün dünyada 2000'li yıllarından beri aşağı yukarı 10-15 yıldır bir kömüre dönüş söz konusu. Kömür üretimi ve tüketimi inanılmaz ölçüde çok hızlı bir şekilde, diğer yakıtlara göre çok hızlı bir şekilde arttı. Aslında biz 2000'li yılların başlarında doğal gazın üretiminin daha da çok artacağını, bahsettiğiniz nedenlerle, yaygın kullanımından, bütün dünyadan bahsediyorum, doğal gazın kömür kullanımını geçeceğini, daha sonra petrol miktarını da geçeceğini ve dünyada en çok kullanılan enerji yakıtı olacağını bekliyor idik. Fakat bu gerçekleşmedi. Tam aksine kömür tekrar bir yükselişe geçti, doğal gaz ise yatay seyretmeye başladı. Yani kömür şu anda hala petrolden sonra ikinci en fazla tüketilen yakıt konumunu koruyor. Bunun tek nedeni de Çin ve Hindistan'dır. Bu iki ülke biliyorsunuz son yıllarda en hızlı kalkınan, ki kalkınma hızı %8-10'lar civarında seyreden iki ülke. Ve bu iki ülkenin de tek doğal kaynağı, domestik yerel doğal kaynağı kömür. Dolayısıyla her türlü Batı'nın karşı çıkmasına rağmen ve kömürün bir anlamda pabucunun dama atılmış olmasına rağmen, yani artık popülaritesini kaybetmiş olmasına rağmen, bu iki ülke sayesinde kömür hızlı bir şey yükselişe geçti. Bu sadece Çin ve Hindistan'da değil, diğer ülkelerde de, Amerika dahil, Avrupa dahil ülkelerde de kömürde yeniden bir başvuru başladı. Şimdi bu kömür tabii alternatif yakıtlar, petrole göre bir alternatif yakıtlar konumunda. Çok kirli olduğunu biliyoruz. İçinde karbondioksit ve sülfür oranının çok fazla olması nedeniyle emisyonlarının çok fazla olduğunu ve doğa dostu olmadığını biliyoruz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bu tür şu anda içinde yaşadığımız, yani jeopolitik tansiyonun çok gergin olduğu, büyük ülkeler arasında bir kaynak savaşının giderek şiddetlendiği dönemlerde artık climate change gibi, iklim değişikliği gibi konular biraz daha gündemden alt sıralara düşüyor. Enerji güvenliği ön plana çıkıyor. Yani ülkeler diyor ki benim elimde bu var, ben bunu kullanmak zorundayım, kalkınmam için buna ihtiyacım var diyor. Bu söylediğimin en güzel kanıtı da Paris'te. Evet, enerji güvenliği konusu hepsinin önüne geçer. Çünkü en fazla ülkelerin ihtiyaç duyduğu konu odur. O nedenle kömür her türlü Batı'nın karşı çıkmasına rağmen arttı. Bu bahsettiğim olayın en güzel kanıtını da Paris'teki iklim değişikliği zirvesinde görüyoruz. Aslında normal olarak 100'den fazla ülkenin en üst düzey yöneticileri Paris'te toplandılar ve küresel iklim değişikliği konusunda çözüm bulmak konusunda bir araya geldiler, görüşmeler yaptılar. Fakat hepimiz biliyoruz ki gündeme baktığımız zaman Suriye meselesi ön planda, Rusya'nın uçak düşürülmesi diğer planda, Fransa'daki olaylar ve diğer olaylar, yani iklim değişikliği dışındaki her şey neredeyse ayrıntılarıyla görüşüldü. Ama iklim değişikliğinde çok fazla bir çözüm konusunda umut vaat etmedi. Dolayısıyla kömür Türkiye için de son derece önemli. Çünkü bizim de sahip olduğumuz en önemli enerji kaynağı kömür. Maalesef bizim kömürlerimizin kalitesi çok düşük. Diğer ülkelerin kömürlerine göre birçok dezavantajları var. Ve buna rağmen biz bunu tüketmek zorundayız. Ve nitekim hükümetimiz de bu konuda bizdeki kömür üretimi ve tüketimi de son yıllarda ciddi bir artış göstermektedir. Fakat hep söylüyoruz, kömürü kullanmalıyız. ülkemizin doğal kaynağıdır. Ekonomimizin kalkınmak için, sürdürülebilir kalkınmayı temin edebilmek için şiddetle kömüre ihtiyacımız var. Ama onu güvenli ve temiz kullanmalıyız. Madenciliğimizde gereken tedbirleri almalıyız. En güvenli bir şekilde maden üretilmesi yolunu mutlaka bulmalıyız. Ve tüketirken de karbondioksit salımını önleyici tedbirleri alıp kullanmalıyız. Buna temiz kömür teknolojileri diyoruz. Bu mümkündür. Birçok bu konudaki teknoloji konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat buna önem verip kömürü temiz bir şekilde, doğa dostu bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekir.
Son olarak size şunu sormak isterim. Türkiye'nin sizce enerji politikası bu Rusya krizi çerçevesinde nasıl gelişecek? Öngörünüz nedir? Nasıl bir enerji politikası ya da izlenmesi gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Sizin görüşleriniz nedir?
Şimdi bir kere tabii dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bunun en basit yolu dışa bağımlılığı azaltmaktır. Dışa bağımlılığı azaltmanın da iki basit yolu vardır. Bir tanesi tüketimi azaltmaktır. Diğeri de yerli üretimi artırmaktır. Tüketimi azaltmak demek daha önce tüketilen miktardan, yani Türkiye'nin kişi başına tükettiği miktarı düşürmek değildir. Enerjinin verimli ve etkin kullanılmasını öğrenmektir. Bütün sanayi tesislerimizde, arabalarda, evlerde ve diğer kullanım alanlarında enerjinin en verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Yapılan hesaplar aşağı yukarı verimlilikte bir %30'a varan bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Yani alacağımız bir takım verimlilik önlemleriyle tüketimimiz daha verimli bir şekilde kullanılabilir, hale çevrilebilir ve burada ciddi bir potansiyel vardır. Bir diğeri de tabii yerli kaynaklarımızı daha fazla arayıp bulmak üzerine daha fazla gayret sarf edilmesi gerekir. Bunu önleyici en önemli nedenler, usulleri, yöntemleri bunlardır. Rusya ile krize gelince, Rusya aramızda, Türkiye ile arasında ciddi bir kriz olduğu aşikar. Bunun belirli bir süredir zaten ayak sesleri de duyuluyordu. Özellikle Suriye açısından baktığımız zaman Türkiye ve Rusya'nın farklı görüşlere sahip olduğunu, farklı çıkarlara sahip olduğunu görüyoruz. Ve birbirinin çıkarı da maalesef uzlaşır bir durumda değil. Birbirine ters. Ve bu nedenle Rusya bir takım tedbirleri almaya başladı. Bunun için tabii adım adım gidecektir. En basitinden en şiddetlisine doğru gidecektir. Bana göre birçok kez soruluyor bu tabii doğal olarak gündemi işgal etmesi nedeniyle. Rusya'nın doğalgazı kesmesi bana göre son noktadır. Yani eğer Rusya bütün tedbirleri denedi, her neyse amacına ulaşamadı, hala Türkiye'ye bir takım yaptırımları koymaya arzu ederse son nokta doğalgaz kesintisi olacaktır. O olduğu zaman da zaten ilişkiler son derece kötü olacaktır. Hiçbir zaman inşallah o noktaya gelmeyiz diye düşünüyorum. Bunun başlıca nedeni de bizim Rusya'nın gazına ihtiyacımız olduğu kadar Rusya'nın da bize ihtiyacı var. Aşağı yukarı 4 milyar civarında bir gaz alımımız var. Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci müşterisiyiz. Şimdi biz buna bir arz güvenliği ve talep güvenliği diyoruz. Yani bizim arz güvenliğimiz ne kadar önemliyse Rusya'nın da talep güvenliği o kadar önemli. Yani müşterilerinin o gazı alması önemli. Çünkü biliyoruz ki Rusya'nın ekonomisinin büyük miktarı doğalgaz ihracatından elde ettiği gelirlerden oluşuyor. Ve Rus ekonomisi de son günlerde oldukça kötü. %3'lük, 4'lük, 3-4 arasında bir gerileme var ekonomide. Dolayısıyla dediğim gibi bunun son merhale olacağını, son nokta olacağını düşünüyorum. Ve o noktaya Akli Selim'in galip gelip o noktaya iki tarafında gelmeyeceğini tahmin ediyorum, umut ediyorum.
Amerika'nın sesine yaptığınız değerlendirmeler için çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.